Ayrım 26.
Lokomotifin tıslamalarına aykırı Rumeli ağzını çağrıştıran ılık bir ses. Şükran efendi, Şükran! Ana ile çocuk yaşlı adamın arkasında uzaklaşırlarken oğlak da ince bacakları birbirine karışarak onların arkasından koşup duruyordu. Çocuk birden durdu ve geriye bakıp bağırdı. Şükran efendi, Şükran! Ferhat Bey'in göğsünün sol yanındaki o ince sızı birden yüreğine doğru saplandı. Çocuklarım ne yapıyordur acaba diye mırıldandı. Elini gözlerine götürüp sildi. Şimdi sırası değil diye söylendi. Tren yavaş yavaş ayrıldı Aliye kasabasının istasyonundan ve Beka Vadisi yönünde bayır aşağı hızlandı. Gökyüzü yeniden kül rengi bulutlarla örtülüyordu. Mülazım Seyfettin'i ne yapacağız diye sordu kendi kendine. Zor soru bu. Tabip Binbaşı Hasan'ın sözleri geldi aklına. Azizim ben böyle bir şey görmedim demişti Binbaşı Hasan ve eklemişti. Bu çocuk geldiğinde 45 kilo gelmiyordu. 1.67'lik boyu neredeyse 1.5 metreye inmişti. Beliyle karnı birbirine geçmiş, omuzları iyice öne bükülmüş. Neredeyse birbirine değiyor. Boyunu ölçmek istedik belini doğrultamıyor. Dizanteriden ne mide ne bağırsak kalmış. Bir tas süt içemiyor, hemen çıkarıyor. Sağ yandaki vadi ne kadar da derin. Yolun üst yanındaki seyrek sedir ağaçları yaşlı mı yaşlı. Tepelerinde birkaç yelpaze dal, gövdeleri yarık yarık. Küre dağlarını anımsıyor birden 40-50 metrelik ladinleri. Karadeniz'e koşarak inen yeşillikleri ve Seyfettin'in babasını. Yok olmaz, Seyfettin gibi hassas bir genci İngiliz'e bırakmak olmaz. Önce doktorlara sonra esir kampına teslim ederler. Seyfettin İstanbul Fener'deki Mercan Sultanisi'nden çıkıp zabit namzetleri talimgahından Maiyet-i Seniye alayına katıldığında yaşı 18'miş. Kafkasya'ya geldiğinde yaşı 19'u geçmiyordu. Çıta gibi bir delikanlı. Akranları gibi daha ne olduklarını anlamadan 1916 güzünde Kafkas cephesine, buz kesen dağlara ve daha sonra o soğuklardan cehenneme benzeyen Sina çölüne koşmuştu. Kudüs, Şeria, Es-Salt derken kupkuru dağlardaki siperlerde, Lut Vadisi'ne bakan yamaçlarda sıcak tuzlu nemden yapış yapış havada açlıkla savaşmıştı. Bu çocuklar develerin sırtında içi yosunlanmış tenekelerde taşınan yeşil yosunlu suları içerken, hasımları Süveyş kanalından birbirlerine eklenerek uzatılan borulardan akan temiz suyla duş alıyordu. Bu çocuklar tabanları parçalanmış postallarla taşlık çöllerde yürürken, hasımları her cephe ilerleyişinde uç uca uzatılıveren raylarda kayıp gelen trenlerde ya da kamyonlarla cepheye taşınıyordu. Seyfettin Ayn Sofar Sanatoryumuna getirileli 6 hafta olmuştu. Onu her görüşünden nasıl da kıymışlardı bu delikanlılara diye kızmamak, suçluluk duygusuna kapılmamak elde değildi. Onun iyileşmesi için Arapça, Türkçe ne kadar dua varsa hepsini okuyorlardı. Tabip bu ne biçim iş yahu diye söylenmişti. Bu çocuklara 60 derece sıcaklıkta Alman askerlerinin protein diyetinden tuzlu salam murabalık vermişler. Haydi yemek boruları dayandı, mideleri delinmedi. Ya aşağısı? Aylarca sebze, meyve, et suyu görmemiş sindirim sistemi. Vallahi nasıl da dayanmış? Diyemiyorum. İshalden, kusmadan ne mide ne bağırsak kalmış. Amman'daki çadırlı hastanede ilaç vermişler. Un çorbasını kabul etmeyen mide ilacı ne yapsın? Genç tabibin sesi çatallanıyor, kızgınlığına derin üzüntü ekleniyordu. Bu çocuklar için cephede şehit olsalar daha mı iyi olurdu diye sorup sonra da tabipliğimden utanıyorum. Utanmasam kalkıp Enver'e bir tel çekeceğim ve gerisini getirmek güçtü. Beyrutlu genç tabip öfkesini sedir ağaçlarından çıkarmak istercesine balkonun demirlerine dayanıp sövmekten kendini alamamıştı. Aklınız alır mı bilmem, bu çocuklar önlerindeki vadilerde dolaşan koyun sürülerini korumak için kayalıklarda elde silah savaşırken aylarca bir dirhem kavurma görmemişlerdir. Bunları tam tedbirli hava memlekete yollayacakları sıra Enver'den bir emir gelmiş. Ağır yaralıların dışındakilerin değil Adana'ya, Şam'a bile yollanması yasaklanmış. Tabip arkadaşların gayreti olmasa Seyfettin'i gerisin geri Petra Vadisi'ne yollayacaklarmış. Derin bir uykudan uyandırılır gibi aniden silkindi. Bir Hamdun istasyonunu geçtiklerini ayrımsayamamıştı. Knisse Dağı'nın aşağısında kıvrılarak Sedir Ormanı'nı soluna alan tren Ayn Sofar durağında durdu. Hotel Ayn Sofar karşılardaki yamaçta İskoçya'dan taşınmış küçük bir masal şatosuna benziyordu. Şatonun az gerisindeki iki katlı taştan yapı kırmızı Marsilya kiremitli çatısıyla İsviçre kasabalarındaki otelleri andırıyordu. Hotel Ayn Sofar Avrupalı zenginlerin pek sevdiği bir tatil yuvasıydı. Büyük savaş başlayınca sanatoryuma çevrilmiş. Temiz ve serin havayı içine çekti. İçindeki boğuntuyu dağın öte yanında Akdeniz kıyısında bırakmış gibi hafiflemişti. İnce ince düşünme zamanı değil diye mırıldandı. Bahçelerin arasındaki ağaçlı yolda yürümeye başladı. Aliye istasyonundaki oğlanı ve pırıl pırıl ak dişlerini aralayarak Şükran diyen Dürzi anneyi anımsayıverdi. Kendi kendine bu yeşillikleri Filistin'deki ağaçsız dağları değil ama insanları özleyeceğiz galiba dedi. Yüzyıllarca iyi geçinmiş insanoğlu ne olmuşu da birdenbire birbirlerine düşmüştü. Bakalım bunu ne zaman anlayacaklar? Savaşan insan bu tür şeyler düşünmez, sorular da soramaz. Yoksa savaşamazsın. Nedense bu tür sorular hep yitirirken gelir akıllara. O zaman da iş işten geçmiş olur. Tabip binbaşı Hasan bir akşam son 60-70 yılı özetleyivermişti. Buraların çocuğuydu tabip. Konu Lübnan dağları ya da Beyrut ise durdurak bilmeden anlatırdı. Bahçedeki kamiriyenin alt yanında çimenliğe koydukları sandalyelerde yıldızlara bakarak konuşuyordu. Akdeniz kıyısından içerilere nüfus dağılımını sayılara vurduktan sonra sözü iç çatışmalara getirmişti. İngiliz konsolosu Richard Wood'u bilmeyen yoktur. Yalnız Beyrutlular mı? Şu iki dağda hatta Şam'da onu tanımayan varsa şaşarım. Onu dağlardaki çobanlar da tanır, deve kervancıları da. Sanatoryumun konuğu genç zabitler Wood'u bilmemekten sıkıntılı, iskemlerinde az önce eğilmiş merakla sözün gerisini bekliyorlardı. Tabip önemli bir hastalığın gizemini bulmuş bir bilim adamı gibi heyecanla anlatıyordu. İngiltere'den genç bir talebe olarak indi limana Wood. Katolik olduğunu söylüyordu. Aslında bir protestan idi. Asi bir İngiliz genci olarak işine Katolik olmak gerekiyordu. Arkadaşıyla birlikte Beyrut otellerinde yaşamaya başladılar. Gazinoların bahçelerinde yeni arkadaşlarıyla felsefe tartışırlardı. O zamanları bir hatırlayın. Devleti Osmaniye Avrupalılara borçlanmış, onların bir dediğini iki etmiyor. Kendi düzeninde yapması gereken bazı değişiklikleri onların emriyle yapmaya başlayınca Avrupa devletleri Osmanlı'nın tebaalarının birer koruyucusu olma şansını elde ediyorlardı. Dinleyenin beyninde ne karışık bir düşünce tarzı bu gibi sorular uyandırıyordu bu konuşma. Sonrası daha da çarpıcıydı. Tanzimat kararları Avrupa'nın isteğiyle alınıyor. Hristiyanlara daha çok ticari imtiyaz tanınıyor, serbest dolaşım ve ikamet hakkı veriliyordu. İstanbul'dan Akdeniz kıyılarına kadar köylerde, kasabalarda nüfus Rum göçleriyle değişmeye başlamıştı. Türkler devleti ve hanedanı Osmaniye'yi ayakta tutabilmek için 30 yıl harbetmek zorunda kalırlarken Rumlar, Ermeniler, Yahudiler imtiyazlarla ticareti ele geçirmişler, zenginliklerine zenginlik katmaya başlamışlardı. Lübnan'a muhtariyet vermişlerdi ama Kavalalı Mehmet Ali'nin işgal ve dikta dönemlerinde hürriyete susamış insanlar ondan kurtulunca karşılarına tanzimat fermanı çıktı. O sıralarda Maruni Kilisesi'nin patriği Richard Wood ile arkadaşını evine aldı. Maruni papazı çok sevmişti gençleri. Derken bir gün onların foyasını ortaya çıkardı. Bu adamlar Katolik ibadetinde bir konuyu atlamışlardı. Demek ki Katoliklikleri yalandı. Papaz onları kapı dışarı etti. Wood soluğu dağlarda Marunilerin hasmı Durzi reislerinin yanında aldı. Sönmüş bir posun ateşini tazelerken, bilirsiniz bir mikrobun kökünü kazımadan kovarsanız o kendine başka bir yer bulur. Dürzi aşiretleri hınç duymaya başladıkları Marunilerin kovduğu iki gence sahip çıkmakta gecikmedi. Obey köyünde 2 yıl yaşadılar ve Arapçanın her lehçesini konuşur oldular. Çadır hayatına övgüler düzüyorlar, iptidai hayat tarzının idamesi zaruri bir kültür olduğunu söylüyorlardı. Zavallı köylüler ve çobanlar, şehrin sıhhatli hayatına özenirken, medeni milletten gelme bu adamlar tarafından övüldükçe bahtiyar oluyorlardı. Bu arada aşiret reislerinin oğulları İngilizce öğrendiler. İnsan şu tabibin sözünü dinlerken dünyasının yıkıldığını sanıyor, içine bir karamsarlık çöküyor. Sanki tabip değil de acı çektirmek üzere masallar uyduran bir casus. Bu arada nasyonalist fikirler de gelişti. Dürziler İngilizlere mektup yazıp yardım istediler. Fransızların korumasındaki Maruniler ile İngiliz korumasındaki Dürzilerin arası açıldıkça açıldı. Subaylardan biri ilk saldırıyı Maruniler başlatmış diyerek araya girince tabip gülümsemiş ve bilgiç bir tavırla soruları sıralayıvermişti. Kimin nerede başlattığı değil, mühim olan kardeş olanların birbirine kıymaya başlamaları değil midir? İlk kanın hesabını tutalım derken daha çok kan dökülmez mi? Döküldükçe aradaki kin büyümez mi? İşte o zaman akıl durur, efendilerin yardım eli uzanır. Ne yaptı Osmanlı? Fransızlardan yardım istedi. Dağlara Fransız askerleri çıktı, bir devlet kendi iç düzenini tutturamayınca başkasından yardım istersen ne olur? Arkada oturanlardan biri kısaca yanıtlamıştı. Hakimiyeti gelene verirler. Daha önce İngilizler gelmişti. Doğru. 1841'de Wood bir dilekçe kaleme aldı. Dürzi aşiret reisi İngiltere kraliçesinden yardım istiyordu. Yardım kısa zamanda geldi. İlgiden keyiflenen tabip gökyüzüne bakmış ve sanki öte dünyayla konuşuyordu. Şu yıldızlar birbirlerinden çok uzaktalar. Nizamlarını da muhafaza ediyorlar. Allah bilir, dünya bizim dünyamız olmadan evvel de bir nizam vardı. Şimdi bunların bir teki bile şuradan şuraya oynarsa alim Allah kainat dağılır. İnsanoğlu da gökteki yıldızlar gibidir. Birbirlerinden farklarını bilirler ama birbirlerini neyin bağladığını fazla düşünmeden yaşayıp giderler. Ta ki birisi araya girip o bağları koparana kadar. Haklısınız, buralarda da öyle oldu. İbrani peygamberler krallarına karşı durmasını bilen dağdakiler ve deniz kıyısındakiler birbirine girdi. Sonunda tanzimat-ı hayriye ve al sana yeni kapitülasyonlar. Harp bu gençlere çok şey öğretmişti. İnsan hastaneye düştü mü kendisine çok soru sorar. Siperlerde ölmemeyi düşünür, hastanelerde ise sebepleri arar. Bu tür arayışlar ağrılara, sancılara ve hasret acısına çare olmazsa da insan ruhunun temizlenmesine yardım eder. Devleti Osmaniye borç batağında ne istenirse evet kabulümüz diyor. Kimden gelirse gelsin, ister Almanlardan ister ötekilerden. Bir dokunmaya gör, dağılıverir artık. Genç tabiplerden Haydar hepsini şaşırtmıştı. İsviçre'de tahsil görmüş, bir süre Fransa'da Almanya'da dolaşmıştı Haydar. Pek az konuşurdu, o gece dili çözülmüştü sanki. Gerisi malum, sene 1860, Londra'da Palestine Research Association ve Kudüs'te Fransız İncil Mektebi ile French Alliance Israelit ve dahi Hilfsverein der Deutschen Juden kuruldu. İngiliz desteğiyle kurulan Yahudi mektepleri ve arkasına Aaron ve Sarah Aaronson kurdukları Nili Association adlı yeraltı teşkilatı. Bu teşkilat hep İngilizlere çalıştı. Nasıl oldu bunlar? Bence tarih mirasına sahip çıkan arkeologlarla. Bunların en hünerlisi ise girmediği kıl çadır kalmayan İngiliz bayan Gertrude Bell. İngiliz Kahire Yüksek Komiseri McMahon'un sevgili arkeologu. Affınıza sığınırım, kıvırcık saçlı sevimli ajanı demek daha iyi. Gertrude Hanım bizim Nazım Paşa'nın da ahbabıydı. Onu da en çok Kürt aşiretlerine sormak lazım. Konu buraya gelince herkes suskunluğunu atmıştı. Kumandanın bizi birleştiren ne çok şey var yerine, bizi ayıran ne çok şey var diyen yeni nesiller yetişmiştir artık. Ve adaletin de nizamını da kaybetmiş, dilini teslim etmiş bir devlet. Buralarda hastaneler, mektepler de açılmıştı ya, her şey için çok geçti artık. İktisadı büyütecek demir yolları, mektepler de çok geç kaldı. Anadolu'da kara saban cephede katırlar, limanlarda ecneviler, cephelerde İngiliz-Alman tayyareleri, tankları, kamyonları. Siz buraların insanı olsanız ne yana dönersiniz? Bu son sözler kolayına kaçmayan güçlü bir kişinin bir iç hesaplaşmasıydı. O akşam Ferhat Bey tabiplerin yorgunluklarını düşünerek konuyu bağlamıştı. Sonrası malum beyler, buralarda ve Filistin'de Yahudi kolonileri, Dürzi ve Bedevi isyanları, Hicaz'da ayaklanma, hükmü kalmamış halifelik, memlekette Ermeni siyasi tetiş fırkaları, Amerika'yı emsal alan Ademi merkeziyetçilik. Gençlerden biri hafif öksürerek eklemişti. Ve biz işte bu dağ başında lüks oteldeyiz, memleketse şu çoban yıldızı kadar uzakta. Binbaşı Hasan'ın sesi kırılıvermişti. Belki de bir siyasetçi gibi sıraladığı sözlerden pişmandı. Ne de olsa bir tabip hastalarının maneviyatını düşünmeliydi. Onları üzmekten acı duyuyordu. Haydi beyler, bizimkisi bir masal. Sizin hastalığınızsa hakikatin ta kendisi dedikten sonra bir an susmuş, yeniden yıldızlara bakmış ve yanda iki ağaç arasına gerilmiş hamakta yatan en genç hastası Seyfettin'e seslenmişti. Ne demişler? Gökten bir yıldız kaydı, kalbime deyip yaktı. İşte en hakikat olan da bu, değil mi mülazım Seyfi? Lacivert gecenin ve kara gölgelere dönüşen yeşil ağaçları tutsak alan ıssızlığa inat, bıkmadan şarkılarını yineleyip duran cırcır böcekleri, Seyfettin'in bir iniltiye benzeyen sesinin duyulmasına izin vermediler. İçlerinden biri ağır sessizliği kırmak için, haydi artık Seyfi, uzun etme. Baksana, memleket elden gideli neredeyse asırlar olmuş, kalk da şu cepheyi tutalım deyince, bir başkası ezgili bir sesle, kalbini bıraksan da olur, onu bir başka kalp senin için saklar ve hiç olmasa kurşun değmez diye ekleyivermişti. Hemşire Mary'e yan gözle bakılarak söylenen bu sözler gecenin serinliğinde ortalığa dökülüveren o hem yakın hem de uzak gizli sevdaların sesi miydi? Gizli sevdalar söze dökülmez ve açıktan yaşanmaz, içten içe yaşanırdı. söze dökülünce ne yakıcılığı ne de yangını kalırdı. Önünden koşturup dutların arasına dalan sincap dalgınlıktan uyandırmasa bahçenin demir kapısına çarpacaktı. Bu kaçıncı dalgınlık yahu diye söylendi. Yeşil çimenlerin arasına yerleştirilmiş gri taşları adımlayarak merdivenlere geldiğinde gördü Mary'yi. Ufak tefek, ne beyaz ne buğday ama sarışın hiç değil. Hani kendine özgü derler ya, işte öyle değişik bir kızdı bu Mary. İnce bir yüz, hokka gibi bir burun, her zaman arkada küçük bir topuz olarak bağlanmış kestane rengi düz saçlar, küçücük ağzı bir çizgi gibi örten ince dudaklar, iki yanakta iki belli belirsiz gamze ve ince kaşların altında bal rengi gözler. Kimisinin kızı, kimisinin kız kardeşi ama en çok da genç hastaların yavuklusu olurdu Mary. Gençleri Fransızca meraklısı yapan, konuşmaktan çok gülümsemeyi yeğleyen, parmaklarının deyiverdiği anlarda bedenlerde ılık ürpertler uyandıran, ateşli hastaların düşlerine giren sevimli Mary. Ne kadar da mutlu ve sabırsız görünüyor. Mektep önünde arkadaşını bekleyen 15'inde bir genç heyecanıyla "Sürpriz komandan, sürpriz!" diye cıvıldıyor ve kuşlar gibi sekerek içeri giriyor. Sağdaki salona yöneliyor, arkasına bakıp gülümsüyor. Salonun girişinde duruyor, eliyle içeriği gösteriyor. İnanılacak gibi değildi gerçekten. Seyfettin ayaktaydı. Yalnız ayakta mı? Bilardo masasının çevresinde dolanıp duruyor, ıslık çalarak istekasını sallıyor. Eğiliyor, vuruşundan sonra keyifle doğruluyordu. "Biz bu işi Pera'da değil, feshane ustalarının Cibali kıraathanesine talim ettik," diye söyleniyordu. Ferhat Bey'in içi sevinçle doldu, vicdanında büyük bir rahatlama. Kendisini tutuyor, içindeki soluğu bırakıyor. Şükürler olsun. Hemen Binbaşı Hasan'ın odasına gitti ve heyecanla, "Bu senin mucizen," dedi. Binbaşı Hasan yüzünde bir dinginlik, Ferhat Bey'in arkasına duran ellerini önde bel altında kavuşturmuş Mary'e bakıyor ve sesinde bir ciddiyet vardı. "Mucizeyi ona borçluyuz. Tıpkı..." Ferhat Bey onun ne diyeceğini biliyordu ve bilgiçe ekledi. "Gökten kayan bir yıldız kalbe değdi." "Hasan Bey, Mademoiselle Mary, s'il vous plaît," deyip içeri girmeden işaret etti ve hemen söze girdi. "Dünden beri teklifinizi düşünüyorum. Zabitleri sizin dediğiniz gibi taburcu edemem. Ama..." "Telaş etmeyiniz, bir çare düşündük." "Nasıl?" "Heyeti toplayacağız, muayeneden önce soracağız. Ben iyileştiğime kâniyim. Kendi isteğimle taburcu olmaklığımı ve tedavime memlekette devam edilmesini ve bir tebdili hava verilmesini beyan ve rica ederim diyenleri taburcu edeceğiz." Ferhat Bey ayağa fırladı, heyecanı sesine yansıyordu. "Vallahi en doğrusunu düşünmüşsünüz. Bu çocukları her an bir esaret yoluna düşürmektense onları orduya götürmek en iyisidir." Kapıdan telaşla çıktı, salona koşuşturdu. Beş genç mülazım onu görünce derlenip toparlandılar. İki elini koltuğa koyarak yavaşça öne eğildi, sesi heyecanından titriyordu. "Zabit efendiler, malumunuzdur ki Filistin cephesini yaran İngilizler kuzeye gelmektedir. Şam düştü diyenler de var." Genç subaylar Ferhat Bey'in yüzündeki mutlulukla verdiği şu kötü haberler arasındaki zıtlıktan şaşkın baka kalmışlardı. Ferhat Bey bakışlarını onların endişeli yüzlerinde gezdirdi. Bir çırpıda söyledi söyleyeceğini. "Bu sabah Beyrut'taydım. Öğrendim ki Mustafa Kemal Paşa Rayak istasyonundadır. Dağılan askerleri toplamaya çalışıyormuş." Gençlerin yüzü aydınlandı. Ferhat Bey'in sesi de gürleşmişti. "Şimdi hekimler heyetinin karşısına çıkacaksınız. İyi değilim derseniz memleket hastanelerine sevk için bekletileceksiniz. İyi olduğumu ve tek başıma yolculuk edebileceğimi beyan ediyorum derseniz taburcu edileceksiniz." Gözleri buğulanıyordu. Ne Gelibolu'da, ne Galicia'da, ne Kafkasya'da ve ne de Sina'da yaşadığı zafer anlarında veyahut kayıplar karşısında bu kadar duygulanmıştı. "Benim teklifim şudur, bize yakışan şekilde beyanda bulunalım ve tez vakit Rayak'ta orduya katılalım." Bir sessizlik oldu. Mehmet Seyfettin elindeki ıstakayı yavaşça masaya bıraktı, öne yürüdü. Önce Mary'nin yüzüne, sonra Ferhat Bey'e bakmaya başladı. Ne uzun bir andı, soluklar tutulmuştu. Sol ayağının topuğunu sağ topuğuna yapıştırdı. "Mülazım Mehmet Seyfettin İstanbul," diye bağırdı. Bir an durup yutkundu, sesini birden yükseltti. "Emrinizdeyim." Kimse konuşmadı, ona coşkuyla sarıldılar. "Ferhat Bey, ben hemen Rayak'a gidiyorum," deyip döndü. Mary'nin başı önde yumuşak adımlarla holden merdivenlere koştuğunu o anda gördü. Mary hıçkırıyor muydu? Bunu anlayamadı. Bayırdaki bağda kuşların ardı sıra koşuşturan çocukları izleyen kumandan "Durum nasıl?" diye sordu. Yanıtlar hiç de iç açıcı değildi. "Dağılanlar vadiden kuzeye yürüyorlar. Öylesine yılgınlar ki istasyonlara, kasabalara yanaşmadan geçip gidiyorlar. Zabitleri devreye çıkarsak iyi olur." "Haklısınız, onları hemen toplamalıyız. Başıboş gezenleri ya eşkıyalar ya da çapulcular bekliyor." "Emredersiniz." Bu işi yapacak tecrübeli zinde zabitler olmalı. Odadakiler suskun kaldılar. Zabit bulunabilirdi de zinde olanı bulmak işte o biraz zordu. Yılgın ve dağınık askerler can havliyle memlekete yürümekten başka bir şey düşünmüyordu. Efendiler, bilmekteyim ki işler pek zor. Ancak kumandan sözünü bitiremedi. Yarı açık kapıda orta yaşlı, şakakları kırlaşmış bir süvari kaymakamı duruyordu. Giysileri az solmuş ama temiz ve ütülü, yüzleri çatlamış, çizmeleri boyalıydı. Biraz dalgın ve biraz da şaşkın içeri bakıyordu. Masadakiler başlarını geriye çevirdiler. Bu kaymakam cepheden gelmişe de benzemiyordu. Sessizlik kısa sürdü. Kapıdaki konuk topuklarını birbirine vurarak selama durdu. Süvari alay kumandanlarından Kaymakam Ferhat. Aynsofar sanatoryumunda tedavide olan 5 genç zabitle emrinizdeyim. Günlerdir bu zindelikte ve üstelik gönüllü birine rastlamamışlardı. Kumandan masadakilere işte size bir zabit, hem de alay kumandanı der gibi baktı. Yerinden hafifçe doğrularak hoş geldiniz Ferhat Bey, sizi hatırladım, aramıza buyurun dedi. Masadakiler aralığında yer açtılar. Kumandan ile Ferhat Bey arasındaki görüşme kısa sürdü. Sıhhatiniz nasıl? Çok iyi. Sanatoryumda kaç zabit var demiştiniz? 5 süvari zabiti. Pek güzel. Sıhhatleri nasıl? Buraya geldiklerine daha iyi olacaklarından eminim. Vapurla İstanbul'a gidemezler miydi? Paşa Hazretleri, müsaade ederseniz mahiyetinize girip harp etmek isterler. Kumandan bu sözler üzerine bir süre düşündü. Daha o sabah Beyrut'a bir vagonluk tren yollamış ve kolordu kumandanını getirtmişti. Bu kolordu kumandanı birliklerinin dağıldığını görünce çekip Beyrut'a gitmişti. Ona siz kolordunuzu bırakıp Beyrut'a gittiniz. Bilirsiniz ki kolordu kuvvet ve kudret bakımından en büyük askeri birliktir. Bir kolordunun kumandanı tek bir askerini bile kurtarmaksızın ordusunun topunu birden düşman eline bırakır ve şahsını kurtarmaya çalışırsa sebebi her ne olursa olsun suçludur demişti. Bu dar zamanda karşısında suskunlaşan bu kumandanı kaybetmek de istememiş, şimdi size bir iyilikle bulunmak isterim. Ancak öğrenmek isterim ki kendinizde kumandanlık yapacak bir güven var mı diye sormuştu. Karşısındaki evet deyince, o halde Baalbek'e gidiniz. Arkadaşınız Ali Fuat Paşa orada. Yarın size bir birliğin kumandanlığını vereceğim diye eklemişti. Bu tür şeylere şaşmıyordu. 1912 yılında arkadaşı Nuri'nin Zabit ve Kumandan kitabına karşılık veren uzun eleştiride, bir zabitin karşılaştığı durumlarda kendi kişisel sorumluluğunun bilinciyle ve kararlılıkla davranması gerektiğini yazarken, cephelerde karşılaştığı zabitlerden örnekler vermişti. İşte en iyi örneklerden biri şimdi karşısında da oturmaktaydı. Ona kimse emretmemişti, hatta sormamışlardı bile. Mavi gözlerinde bir ışıltı, günlerdir kasılıp duran güneş yanığı yüzüne büyük bir gülümseme belirdi. Ne vakit burada olurlar? Tren varsa 3 saat içinde. Yoksa, at bulursak en geç 5 saat içinde emrinizde oluruz. Kumandan, Ferhat Bey, yeni vazifeniz asker sevkiyat reisidir dedi ve ayağa kalktı. Subaylar da ayağa kalktı. Ferhat Bey'in yüzünde, ellerinde, hastanelerde uzun süre kalanlarda görülen solgunluk yoktu artık. Hızla ayağa fırladı, topuklarını vurdu, sertçe selam verdi. Sesindeki titreme içindeki mutluluğu belli ediyordu. Emredersiniz Paşa Hazretleri, tam vaktinde emrinizde olacağız. Masadakiler de emredilmişçesine topluca selama durdular. Kumandan yavaşça selam verirken, yolunuz açık olsun dedi. Onun sesinde de mutluluk vardı. Ferhat Bey askerce dönüp dışarı çıkarken kumandan sakin bir sesle, haydi biz işimize bakalım, von Oppen'in karargahına kadar uzanalım dedi.